Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Her hafta bu programda sizleri maziye götürüyoruz ve maziye şahit olanların hatıralarını sizlerle paylaşıyoruz. Bu hafta da inşallah sizlerle beraber böyle maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Bakalım program bizi nerelere götürecek. Eski İstanbul hatıraları çok kimsenin alakasını çekiyor. Bu konuda çok makaleler, çok yazılar, çok kitaplar kaleme alınmış. Belli bazı yazarlar var ki bunlar hususi eski İstanbul hatıralarını yazmışlar. Daha doğrusu iyi şahit oldukları, yakından bildikleri mevzular üzerinde yazmayı tercih etmişler. Bunlardan bir tanesi de Sadri Sema'dır. Namı diğer Mehmet Sadrettin Erdoğdu. Kendisi eski gazetecilerden, 1880 yılında doğmuş, Sultan Hamit ve sonraki devirleri idrak etmiş, Sadri Sema adıyla gazetelerde eski İstanbul'a dair hatıralarını neşretmiş. Sonradan bu hatıralarını kitaphanede de getirmiştir. Sadri Sema, çok kimsenin yazmadığı, yazmaya değer görmediği fakat ehemmiyet taşıyan hatıraları, mesela devlet dairelerinde memurların hayatı gibi, yazışmaları gibi, bunları bile ehemmiyet vererek yazmış. Bu bakımdan ehemmiyetli. Fakat Sadri Sema'nın bir hususiyeti var. O da aşırı modernlik uğruna bilhassa Sultanahmet devrinin müesseselerini, halk inançlarını ve Sultanahmet'i yerden yere vurmasıdır. Onun için hatıralarında dikkat edilecek bir husus bu subjektif yaklaşımıdır. Sadri Sema'nın eski İstanbul hatıralarından size bazı pasajlar nakletmek istiyoruz. Sadri Sema, Sultanahmet devri evlerini anlatıyor. Şöyle diyor. Sultanahmet yılları. İstanbul'da apartman, villa yok. Ev, konak, yalı, köşk, saray ve kasır var. Evler hemen hemen baştan başa tahta. Dışarıdan kaplama üstüne sıvalı olanları da vardı. Taş tuğla binalar yok değildi ama tek tüktü. Şu kadar ki bu evlerin çoğu taş veya tuğla temeller üzerine yapılır. Diğer kısımları ve katları ahşap olurdu. Hatta taş veya tuğla binaların da iç kısımları, bölmeleri, merdivenleri, tavanları, döşemeleri, çatıları hep tahta idi. Köy yerlerinde kerpiç evlerde yapılırdı. Böyle binaların dış duvarları kireç, horasan ve kıtık ile sıvanırdı ki betona taş çıkaracak bir mukavemet temin ederdi. Horasan ne demek? Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve suyla karıştırılmasından elde edilen bir harçtır değerli dinleyiciler. Biraz da Selçuklular zamanındaki binalar hep bu horasanla yapılmıştır. Kıtık ne demek? Kıtık da esasen minder ve yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılır ama daha ziyade sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleridir. Böylece sıva daha mukavemetli ve daha sağlam olur. Evet, devam ediyor müellifimiz. Büyük binalarda, konaklarda harem ve selamlık kısımları vardı. Haremlik diyorlar şimdi, yanlıştır. Harem zaten mekan ismidir. Harem dairesi, daha geniş olur, daha çok odaları muhtevi bulunurdu. Selamlık kısımları birkaç odadan ibaretti. Harem ve selamlık dairelerinin sokaklara ayrı ayrı kapıları bulunurdu. Ufak evlerde selamlık bulunmaz fakat bu işe tahsis edilmiş odalar olurdu. Selamlık, erkeklerin yaşadığı, eve gelen erkek misafirlerin alındığı kısma denir değerli dinleyiciler. Harem ise ev halkının yaşadığı, hanımların alındığı, yabancı erkeklerin giremediği kısma denir. Ondan dolayı harem dairesi büyüktür. Mesela adamın hanımı, annesi, kız kardeşi her birinin bir odası vardır. Adam o evin erkeği orada yatar. Çocuklar orada büyürler. Evde orada oturulur ama selamlık dairesi misafirlere mahsustur. Bugünkü evlerdeki misafir odasına bir bakıma benzemektedir. Konakların çoğunda hamamlar vardı. Evlerde ise gusülhaneler vardı. Gusülhane nedir? Gusülhane, evlerin duvarlarında veya sedirlerinin bir köşesinde yıkanmaya mahsus bir yer. Daha ziyade içine beton sıvanır. Çinko veya çini kaplandığı da olur rutubet almaması için. İçinde bir kişi kovayı koyup rahatça yıkanabilir. Onun için evlerde hamam olmaz fakat her odada gusülhane bulunur. Fakat ev eğer bir konaksa, konaklarda ayrıca alttan ısıtılan külhanı olan hamamlarda olurdu. Evlerde olsun, konaklarda olsun neler bulunurdu? Kiler, sandık odası, misafir odası, yemek odası, yatak odası, sofa, salon, tahtaboş. Tahtaboş nedir? Tahtaboş damda, daha ziyade çamaşır sermeye yarayan çinko ile döşeli düz bölüme tahtaboş derlerdi. Tahtaboş bulunurdu, balkon bulunurdu, şahnişin bulunurdu. Şahnişin veya şahniş veya şehniş evin sokak üzerine olan çıkmalarına verilen isimdir. Eski evlerde var bu. Bir de cihannuma bulunurdu. Cihannuma her yanı görmeye elverişli camlı çatı katı veya taraçalar için evlerin küçük kuleleri için kullanılan tabirdir. Cihannuma cihanı gören demek. Cumba bulunurdu, o da şahnişe benzer. Mutfak bulunur, arabalık bulunur, ahır bulunur, odunluk bulunur, kömürlük bulunur, avlu olur, taşlık olur. Taşlık, taşla döşenmiş avluya denir, merdiven altına denir. Efendim yük olur, yük nedir veya yüklük nedir? Evlerde yatak takımlarının, sandıkların, yorganların, yastıkların konmasına mahsus büyük, geniş dolaba verilen isimdir. Yük veya yüklük. Ayrıca dolap bulunur, ayrıca raf bulunur, ayrıca tavan arası bulunur. Konaklarla büyükçe evlerde harem selamlık arasında dönme dolaplar vardı. Bu dolaplar duvar veya bölmeler içine yerleştirilmiş ve iki taraftan kilitli kapaklarla örtülü mil üzerinde döner ve müteaddit rafları ihtiva ederdi. Bu döner dolaplarla haremden selamlığa öteberi verilir, yiyecek verilir, kahve gönderilir, şerbet gönderilir. Haremden bunları gönderen hanımlarla selamlıktan bunları alan erkekler birbirlerini görmezlerdi. Ama bu dolapların ara sıra sevdalı çiçek demetlerine, lavanta kokulu ipek mendillere postacılık ettikleri, cimperi oyunlarına yol açtıkları da olurdu. Bu dönme dolaplar ellerinden geldiği ve güçlerinin yettiği kadar dolap döndürmekten de geri kalmazlardı. Hatta bir rivayet ederler, böyle konaklardan bir tanesinde selamlık dairesinde Ayvaz dolaptan yiyecekleri alırken evin beyi ben de seni diye bir ses duymuş. Bu sesi kimin söylediğini uzun zaman takip etmiş ve sonunda selamlık da, harem dairesindeki cariyelerden, halayıklardan bir tanesinin ben de seni dediğini öğrenmiş. Peki ben de seni neyin cevabıdır? Bunu da tahkik etmiş evin reisi. Selamlıktaki Ayvaz hizmetkar o yemeği o sevdalısı olan sevdiği halayın verdiğini fark edince seni seviyorum demiş. Kız da ben de seni cevabını vermiş. Ben de seni kısmını evin efendisi duymuş. Ne olmuş ondan sonra? Hemen aklınıza kötü şeyler gelmesin. Hizmetkara yol verilmiş, cariye tazir edilmiş değil. Evin reisi birbirini seven bu sevdalıları baş göz edivermiş. İşte zaten o zamanların sevdası da ancak dönme dolap arkasından ben de seni demekten ibaretmiş. Odalarda hücreler, raflar, çubukluklar, yerli yükler, dolaplar, salonlarda kolan ve odalarda bebek salıncakları vardı. Yüklere, temiz örtülere sarılı yataklar, yorganlar, şilteler, yastıklar yerleştirilirdi. Dolapların gözlerine ufak tefek çamaşır bohçaları, o zaman her şeye bohça içinde konurdu, dikiş kutuları, kahve, çay, fincan zarfı ve İspirto takımları konurdu. Fakir zengin, her evin odalarında gergefler ve ekseri evlerde tezgahlar gözü okşardı. Eski evlerde takatukalar da vardı. Çubuk içenler, eskiden şimdiki gibi sigaradan ziyade çubuk içilirdi. Çubuk içenler, oturdukları sedirlerden çubuklarını bu takatukaların ortasındaki yuvarlığa vurup silkelerlerdi. Bir yani kül tablasıdır. Tütün içilen çubuğun külünün silkildiği yayvan kül tablasıdır takatuka. Çok kere ağaçtan olurdu veya seramikten olurdu. Bunların gümüş kaplamalı olanlarına da rastlamak mümkündür. Al bu takatukaları takatukacıya takalattır diye de tekerlemesi vardır. Eski evlerde bir de tahta fes kalıpları bulunurdu değerli dinleyiciler. Pirinç kalıplar çıkmadan evvel fesler bu yekpare tahta kalıplara geçirilerek kalıplanırdı. Burada bir nevi ütü gibi buhar tatbik edilerek fesin kalıplanması temin edilirdi. Sokaklarda da seyyar kalıpçılar vardı. Ayrıca kalıpçı dükkanları vardı. Evlerde duvarlarda yazı levhaları, yağlı boya veya sulu boya veya kara kalem resimler, münasip yerlerde ilaç dolapları, kütüphaneler, konsollar, aynalar, masalar, sürahiler, bardaklar, testiler, bazı merdivenlerde, odalarda hasır döşemeler, merdivenlerde oyma ve haddeli veya billur parmaklıklar, oda kapılarında billur tokmaklar bulunurdu. Sandık odaları yazlık kışlık çamaşırlara, elbiselere, kürklere, hamam takımlarına ve örtülere mahsustu. Bunlar işlemeli, oyalı, büyük küçük, atlas, camfes, yazma bohçalara sarılırdı. Camfes, gayet ince, düz renkli, mat ipekli kumaşlara denir. En makbulü kırmızı al renkli olanlardı. Camfes. Yazma da bugünkü kadınların başını örttükleri bezlere, pamuklu bezlere basma şeklinde motifler yapılırdı. Buna yazma denirdi. Bunlar bohça olarak kullanılırdı. Bunların aralarına lavanta çiçekleri serpilirdi. İcabına göre eğer yaz giriyorsa naftalin dökülürdü ve bunlar sandıklara yerleştirilirdi. Kilerler sabun, yağ, pirinç, şeker, un, güllaç, nişasta, irmik, pekmez gibi gıda maddelerinin muhafazasına mahsustu. Sokak kapılarının kanatlarında büyük sürgüler, arka taraflarında yan duvarlara perçinli kol demirleri bulunurdu. Hatta bu sürgü ve demirlerden başka bir de kapıların iç iki kanadı yanındaki duvarlara açılmış oyuklara karşıdan karşıya geçirilir abonoz direkler de kullanılırdı. Geceleri kapılar içeriden sürmelenir, kol demirleri takılır ve direklerle tahkim edilirdi. Sokak kapılarının iç tarafındaki genişliklerde, taşlıklarda, duvar diplerinde yerlere gömülmüş, sıralanmış büyük su küpleri göze çarpardı. Bu küpler birer kurşun boru ile evlerin sokak cephelerinde münasip yerlere açılmış demir kapaklı su haznelerine, su yollarına bağlı idi. Bu haznelere hariçten boşaltılan sular küplere giderdi. O çağlarda evlerde terkos, elmalı suyu yok. Kuyular var ama suları acı. Sakalar çeşmelerden tatlı su getirirler. Bu kapakları açıp boşaltırlardı. Sakaların omuzlarına asılı meşin kırbaları vardı. Kırba ağzı dar, altı geniş deriden yapılmış kaplara denir. Sakalar giderler, çeşmelerden su kırbalarını doldururlar, getirirler, evlerin hazne kapaklarını açarlar, oradan dökerlerdi. Böyle mahalle sakalarında bu haznelerin, bu kapakların anahtarları bulunurdu. Bu suretle boşalttıkları sular içerideki küplere gider, küpler dolunca kapakları kilitleyip giderler, ay başlarında gelip hesabı görürler, paralarını alırlardı. Bu küpler, bunların yanında duvarlara asılı uzun kollu maşrafalar bulunurdu. Küplerden sular bu maşrafalarla alınırdı. Küplerin ağızlarına kar gibi beyaz örtüler bağlanırdı. Üzerlerine yuvarlak tahtadan kenarlı küp kapakları kapatılırdı. Küplerin böyle yerlere gömülmesi ve gömülü bulundurulması suların serinliğini kaybetmemesi içindi. Her evin mutfağında genişçe bir ocak bulunurdu. Bu ocak kazan kaynatmak, yemek pişirmek gibi işler için büyüklü küçüklü gözlere, ızgaralı kısımlara ayrılmıştı. Ocakların yanlarında taş ayaklar üzerine yerleştirilmiş mermer çamaşır tekneleri vardı. Böyle mermer tekne temin edilemeyen yerlerde bu iş çamaşır leğenleriyle yapılırdı. Her ocağın altında odun ve kömür koymaya mahsus bir aralık bırakılırdı. Her mutfağın tavanında bir baştan bir başa halkalara takılmış sırıklar bulunurdu. Bu sırıklara salkım salkım soğan demetleri ve sarımsaklar asılırdı. Mutfaklarda eksik olmayan şeyler şunlardı. Çamaşır kazanı, küllü su küpü, yağmur suyu küpü. Küllü su çamaşırı ağırtır çünkü. Yağmur suyu ağırtır gene öyle saf su olduğu için. Aşure kazanı, yemek tencereleri, bakır sahanlar, börek ve tatlı tepsileri, çorba tasları, tabaklar, kaseler, taş, tahta ve pirinç havanlar, et tahtaları, baltalar, satırlar, yemek bıçakları, kurban bıçakları, masatlar, su kovaları ilahir mutfakta mutlaka bulunurdu. O devirlerde evlerde yemek yerde yenirdi. Her evde açılır kapanır daire şeklinde ayaklı yemek iskemleleri vardı. Yere geniş bir sofra örtüsü yayılırdı. Ortasına bu yemek iskemlesi açılırdı. Bunun üzerine yemek sinisi konulurdu. Etrafına yer minderleri dizilirdi. Ev halkı bu minderlere oturur, sininin etrafına halka olur, yemeği öyle yerlerdi. O zamanlar evlere bugünkü gibi sokak ayakkabılarıyla çıkılmazdı, çıkılamazdı. Ya ama yok, sokakta gez dolaş, gel paldır küldür üst katlara çık, salonda gez, sedirlere uzan, hatta ayakkabılarını çıkarmadan yatağa seril. Ev halkından ise kızılca kıyamet kopardı. İç güveysi ise kapı dışarı ederlerdi. Sokak kapısından girersiniz, taşlıklar, mermerler, parmaklıklar pırıl pırıl, merdivenlerde bembeyaz örtüler. Oracıkta ayakkabılarınızı çıkarır, terliklerinizi giyer, yukarıya öylece çıkardınız. Bahçesi vardı. Herkes haline göre bu bahçeleri süslerdi. Çiçek, ağaç, yeşillik, meyve. Hiçbir ev yoktu ki bahçesinde bir iki gül fidanı, bir yasemin çardağı, bir mavi salkım kamelyası bulunmasın. Bir iki incir, bir iki armut, kayısı, erik, ayva ağacı olmasın. Daha varlıklılar bahçelerini cennete çevirirlerdi. Çiçeklerle süslerler, tarhlar yaparlar, güller, sümbüller, zambaklar yerleştirirler. Duvarlara sarmaşık güller sararlar. Bahçeleri büyükse bir kısmına da sebze ekerlerdi. Çok bahçelerin havuzları ve fıskiyeleri vardı. Bu havuzlarda kırmızı balıklar üretilirdi. Bazı bahçelerde tavuslar salınır, tavuk, horoz, ördek beslenir, civcivler çıkarılırdı. Kuyusu olmayan ev yoktu. Tatlı su çıkan kuyular da bulunmaz değildi. Kuyu bilezikleri içinde itinayla işlenmiş, hatta kaidesiyle yekpare bilezikler vardır ki, bugün bile birer sanat eseri olarak kıymetlendirilmektedir. Bu kuyulardan sular dolap şeklinde yapılmış kollu çıkırıklarla çekilirdi. Yahut tavanlara takılmış döner demir çengellerle. Sonraları bazı evlerde tulumbalar yer aldı. Her evde ilaç dolapları vardı. Ve hepsi birer ufak eczahane idi. Neler bulunmazdı bunlarda? Kekik suyu, nane suyu, kırmız, mum yağı, şap, soda, üstübeç. Kırmız boya için kullanılan bir maddedir. Üstübeç ise boyacılıkta kullanılır. Zehirli bir maddedir. Kimyada buna bazik kurşun karbonat deniyor. İlaç dolaplarında yakı bulunur, ispirto bulunur. Melisa otu bulunur, oğul otu bulunur, lokman ruhu bulunur yani eter, kurşun sirkesi bulunur, kafuru bulunur, kafuru kafur ağacından elde edilir, tabipikte kullanılır, beyaz, yarı saydam, kolaylıkla parçalanan çok kokulu bir maddedir, ıhlamur bulunur, mısır püskülü bulunur, ada çayı bulunur, kolonya bulunur, sargı bezi bulunur, eczalı pamuk bulunur idi. Çok evlerde o çağlarda tandır vardı. Pirinç mangallar, bakır mangallar bulunurdu. Soba daha sonraları meydana çıkmıştı. Tenvir, aydınlatma için şamdan nar kullanılırdı. Şemidan, mumluk demektir. Farsça. Şamdanların tek kollu, çift kollu, 5-6 kollu olanları vardı. Bir de ufak el şamdanları bulunurdu. Şamdanların gümüş kollu olanları da, oymalı ve oyalı bulunanları da çoktu. Bunlara beyaz, ve icabına göre renk renk mumlar dikilir ve yakılırdı. Masa ve konsol şamdanlarının aşağıdan yukarı takılır, açılır, billur ve çiçekli fanusları olurdu. Tavanlara salkım saçak avizeler asılırdı. Bu avizelerde müteaddit şamdanlar bulunurdu. Bu şamdanlara mavi, yeşil, kırmızı, mor rengarenk mumlar takılır ve yakılırdı. Bu mumların 5-6 köşeli ve oymalı olanları da vardı. Şamdanlar yandıkça mum fitilleri yanar, bükülürdü. Bunları kesmek, düzeltmek için ince mum makasları kullanılırdı. Bu makaslar fitili söndürmeden keserdi, kül olan kısmı ucundaki ufak hazneye çekerdi. Küçük tabaklarda su içinde yanan veya ufak mumlu fitillerle yakılır gece mumları da vardı. Bunlar yabancı memleketlerden gelirdi. Daha sonraları gaz lambaları meydan almaya başladı ve mum yerini bunlara terke mecbur kaldı. Lambaların da düz şişeli, abajurlu, fanuslu olanları bulunurdu. Bir de ufak idare lambaları vardı. Küçük gaz lambaları yani. Gaz lambalarının kokularından ve islerinden korunmak için bazı evlerde duvarlara camlı dolaplar yapılmıştı. Bu dolapların içinden, üstünden ince bir boru evin çatısına doğru yukarıya çıkarılmıştı. Lambalar bu dolaplar içinde yanar ve gaz kokusu, gaz isi bu borulardan çıkıp evin çatısından yukarıya giderdi. Bu lambalar ve lamba makineleri her gün silinir, temizlenir, şişelerin isleri alınırdı. Lambalar ilk çıkmaya başladığı zaman çok rağbet gördüğünü hatırlıyorum. Mum titreyerek yanardı. Işıkları, odaları, sofaları bir teviye titrek bir ışık içinde bırakırdı. Gözleri yorardı. Lambalarda bu arıza yoktu. Herkes şamdanları bıraktı, lambalara sarıldı. Türküleri bile çıkmıştı. İşte hafızadan silinmemiş bir mısra, yarim gelecek diye çifte fanuslar yaktım. Veya yanıyor mu yeşil köşkün lambası, hiç gitmiyor şu gönlümün kavgası.
Oh,
Daha neler bulunurdu evlerde? Gergef, tezgah, fındık ve ceviz kırmaya mahsus demirden ve şimşirden kıskaçlar. Limon sıkmaya mahsus şimşir aletler. Bunlar uzun çarşıda yapılırdı. Uzun çarşı Eminönü'de, 3. tepe, İstanbul'un 3. tepesi olan Bayezid'in İstanbul Üniversitesi merkez binalarının bulunduğu sahanın kuzeydoğusundan Sultanahmet'e, Tahtakale'ye inen caddeye verilen isim. Daha çok saraç esnafı orada faaliyet gösterirdi. Bu uzun çarşıda. İşte bu aletler de orada yapılırdı. Başka? İpli sabun testereleri, cirit sopaları, sapları uzun ve uçları el şeklinde açık tırtıllı kaşağılar. Keser, çekiç, kerpeten, burgu, testere, rende, mala, kazma, kürek, kirpidil, tırmık, bahçe makası, bel budama bıçağı, bunlar hep evlerde bulunurdu. Muslukların taşları oymalı ve kabartma çiçekli olurdu. Pencerelerde kafes, pancur ve tahta kapaklar bulunurdu. Her evde alt katların pencereleri demir parmaklıklı idi. Bazı evlerde demir taklidi tahta parmaklıklar vardı. Oda kapılarına perdeler asılır, yerlere hasır, muşamba, halı ve kilim döşenirdi. Halı, kilim, aba, pamuklar, pösteki seccadeler de evin başlıca levazımından idi. Konaklarda papağan beslemek süs halini almıştı. Bir kısım konaklarda dudu kuşu denilen yeşil kuşlar da beslenirdi. Birçok evlerde süslü kafesler içinde kanaryalar bulunurdu. Kuş meraklıları ispinos, flüriye, saka gibi kuşlar beslerlerdi. Kanaryalar şakır şakır öter, ispinozlar dem çeker, evlerin içerisi bülbülleşirdi. Evlerinin odalarını kuşhane şekline sokup kanarya çıkaran ve yetiştirenler de az değildi. Ben Şevki Efendi isminde bir polis tanırım. Sultanahmet'te Firuz Ağa Camii'nin arkasındaki dar ve çıkmaz sokakta bir evde otururdu. Hayatını, varını, yoğunu kanarya yetiştirmeye hasretmişti. Bu adamın Hasene isminde bir kız kardeşi vardı. Kendisine o semtte ve divan yolunda tembel Hasene derlerdi. Hakikaten tembellikte bir örneği gelmemişti, görülmemişti. Biz türbeye yakın medrese sokağında otururduk. Hasene, Firuz Ağa'dan bizim oraya 4-5 saatte gelirdi. Her dükkanın önünde, her evin eşiğinde 20'şer 30'ar dakika dinlenir, divan yolu esnafı onu kucaklayıp yolun bir tarafından öbür tarafına geçirirlerdi. Evlerde çalar saatler, guguklu saatler vardı. Ayrıca hemen her evde def de bulunurdu. Düğünlerde çalınan bu deflerin sedef işlemelileri, hele öyle sedef katmalıları vardı ki inceliklerine hayran olmamak kabil değildi. Her evin kendine göre bir kütüphanesi bulunurdu. Bir kitap dolabı olurdu. Bunlara ev sahibinin ve ev halkının irfanına, kudretine, zevkine göre kitaplar yerleştirilirdi. El yazması ve tesipli Kur'an-ı Kerim musafları fakir zengin her evin sertacıydı. Kuytu ve kenar evlerde bile Kur'an-ı Kerim musaflarından başka Muhammediye, Ahmediye, Mevlid, Kara Davut gibi kitaplar okunurdu. Çocuklar için Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Elif ile Mahmut, Kan Kalesi, Battal Gazi, Köroğlu ve emsali hikayeler, masallar toplanırdı. Her evde ve her konakta, kadın erkek, ailenin en yaşlısı kim ise, söz ve emir onundu. Evlerde nineler, büyük hanımlar, küçük hanımlar muayyen zamanlarda tezgah başında olurlardı. Gümüşlü, sarı, siyah saçlarının üstünde ince işlemeli birer örtü. Bazılarının gözlerinde gözlük. Bütün dikkatleri tellere bağlı. Mekikler işler, taraklar titrer, çıkrıklar döner çalışırlardı. Bize havlu, masa örtüsü, yatak takımları, hilali gömlekler. O zaman bürümcüye pamuk ipliği katılmakla elde edilen ve çok kere gömlek yapımında kullanılan kumaşa hilali veya helali denirdi. Helali gömlekler, minder kılıfları, bürümcükler çıkarırlardı. Bürümcük ham ipekten pek az miktarda keten ipliği katılarak dokunan yazlık kumaşa verilen isimdir. Çiçeklerle işler, renklerle süslerlerdi. Çoğu yaşlı başlı olan bu annelerin tezgah başında çalışmaları görülecek ve hayranlıkla seyredilecek birer gayret ve ibret levhasıydı. Ötede küçük hanımlar, hanım kızlar gergef başındadır. Perişan kâkülleri şakaklarına, alınlarına dökülmüş, yanlarında önlerinde renk renk, ipek, ibrişim yumakları, gümüş teller, altın tüller, sedef pullu örtüler, havlu başları, uçkurlar, namaz tülleri, çevreler, mendiller işlerler. Hülya kanatlı harikalar meydana getirirler. Bu hanım kızların, bu saffet ve ismet çiçeklerinin ellerinden ve iğnelerinden çıkan örtüler, çevreler, işlemeler, renk renk kanatlı çiçekler, hayal damlalı yıldızlar gibi gözlerimizi kamaştırırdı. Bu iş bir milli aile ve milli sanat ananesiydi. Analarımızın, kızlarımızın ruhlarındaki incelik ve işlerindeki bilgi bu çalışmalarda, bu itiyatlarda göze çarpar, gönüllerimizi ateş kanatlı ışıklarla okşardı. Tezgah ve gergef, başlı başına birer şiir ve füsun. Tezgah başında sandalyeler üstünde çırpınan ak saçlı anneler, gergef önünde canfes ve atlas kılıflı minderlerde işleyen melekler. İşte aile hayatının güzelliği ve güzelliğinin derinliği bu çalışmalardaydı. Bu çalışmalardır ki odalarımızı birer saadet hanesine çevirirdi. Evlerimizi aile saffetinin billur cenneti yapardı. Evlerimiz virandı, fakirdi ama bu doyulmaz ve unutulmaz ev işleri, el işleri, o viraneleri birer aşk hanesi, birer insanlık hanesi yapardı. Bu temiz, bu saf, bu beyaz çalışmalardır ki bugün atlarını unuttuğumuz gergefler, tezgahlardır ki gözlerimizi aydınlatır, içimizi aydınlatırdı. Bu viran evlerde gönül karanlığı yoktu. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Sadri Sema'nın Eski İstanbul Hatıralarından Evler başlıkta hatırasını sizlerle paylaştık. Sultanahmet devrinde İstanbul evleri nasıldı, neler bulunurdu, nasıl yaşanırdı bunları sizlerle paylaşmak istedik. Programımızın da sonuna geldik. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Hatıralar.